Ayrım 3. Dehşetengiz Hile. Thierry Mason. Sayfa 29. Bölüm 2. Yerdeki İşbirlikçiler. New York saldırılarının bizlere nasıl sunulduğunu bir hatırlayalım. 11 Eylül 2001 Salı günü saat 8.50'de haber kanalı CNN, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne bir yolcu uçağının çarptığını haber vermek için yayını kesmişti. Felaketle ilgili görüntüleri olmadığı için kuleden yükselen dumanların görünmesini sağlayan Manhattan çatılarının üzerinden sabit bir çekim vermişti ekranlara. İlk bakışta insanın aklına şunlar geliyordu. Bu olağanüstü bir uçak kazasıydı. İflasın eşiğinde bulunan Amerikan hava taşıt şirketleri gitgide uçaklarının bakımını sağlamakta zorlanmaktaydı. Hava denetleyicileri çok güvenilir olmayan hizmetler sunmaktaydı ve genel kuralsızlık kentlerin üzerinde anarşik bir uçuşa izin vermekteydi. Demek ki eninde sonunda olacak olan olmuştu. Bununla beraber CNN'in vakit kaybetmeden eklediği gibi bu crash, çarpmanın bir kaza olmaması ihtimali de vardı. Bu terörist bir eylem de olabilirdi. 26 Şubat 1993'te bombalı bir kamyonetin Dünya Ticaret Merkezi'nin 2. zemin katının otoparkında patladığını hatırlayalım. Bu olayda 6 ölü ve 1000 kişiye yakın yaralı olmuştu. Saldırı Şeyh Ömer Abdurrahman tarafından New York'tan yönetilen İslamcı bir örgüte atfedilmişti. CNN yorumcularına göre eğer bu crash bir saldırıysa bu olsa olsa bir başka İslamcının, eski milyarder Usame Bin Laden'in eseriydi. Sığındığı Afganistan'dan 23 Ağustos 1996'da verdiği bir fetvayla bu finans adamı ABD'ye ve İsrail'e karşı kutsal bir savaş ilan etmişti. 7 Ağustos 1998'de Nairobi, Kenya ve Dar es Salaam, Tanzanya, Amerikan büyükelçiliklerine karşı yapılan saldırılar ona atfedilmişti. Birkaç yıl içinde ABD'nin bir numaralı düşmanı olmuştu. FBI başına 5 milyon dolar ödül koymuştu. BM'nin savunma komitesi Taliban hükümetinden onun iadesini istemişti. 5 Şubat 2001'den beri ABD onu New York'ta gıyaben yargılamaktadır. Ardı ardına Amerikan televizyon kanalları New York ile canlı bağlantılar kurmaya başladılar. 9.03'te ikinci bir yolcu uçağı Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarpmıştı. İkinci crash birçok kanalın alevler içinde yanan Kuzey Kule'nin görüntülerini yayınlarken gerçekleşmişti. Bu yüzden crash her açıdan çekilmiş ve canlı olarak milyonlarca izleyici tarafından seyredilmişti. Anlaşılan ABD kendi topraklarında terörist eylemlerle karşı karşıya kalmıştı. Bombalı araba saldırılarından çekinildiği için New York Limanı yönetimi Manhattan bölgesinin bütün köprü ve tünellerini trafiğe kapadı. İlginç. Karada da komando eyleminden korkulmuş. Saat 9.40'da New York polisi başka uçakların başka kulelere çarpma ihtimalinin bulunduğunu haber verdi. Saat 10'da Pentagon'da başka bir saldırı haberi gelirken televizyon ekranlarında canlı olarak Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi yıkıldı. Ardından 10.29'da da Kuzey Kule tamamen yıkıldı. Bir toz bulutu Manhattan'ı kapladı. On binlerce ölü olabileceği ifade edildi. Söylenenlere göre uçağın yanması öylesine büyük bir ısı yaymıştır ki gökdelenlerin metalik yapısı ısıya dayanamamıştı. New York valisi George Pataki eyaletinin bütün resmi bürolarını kapamış ve ulusal güvenliğe istetmişti. Bu kulelerde dostlarım bulunuyor. Onları, ailelerini düşünüyorum. Bu trajedyanın dokunduğu herkese yardım etmeye çalışıyoruz demişti. Saat 11.02'de New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, New York One radyo istasyonundan New Yorklulara seslenmiştir. Şu an Manhattan'da bulunmayanlar, evlerinizde veya bürolarınızda kalın. İş merkezlerinde bulunuyorsanız sakince kuzeye doğru ilerleyin. Yardım operasyonlarını engellememek için saldırının olduğu alanın dışında kalın. Mümkün olduğunca çok insan kurtarmamız gerekiyor. On binlerce kişiden oluşan büyük bir kalabalık Manhattan'dan kaçmak için trafiğe kapalı olan köprüleri geçmişti. 17.20'de Dünya Ticaret Merkezi'nin hiçbir uçağın dokunmadığı 7. binası kimseye zarar vermeden yıkıldı. New York'un acil servisleri diğer iki binanın yıkılması nedeniyle gökdelenin zarar gördüğünü düşünmüşlerdi. Binaların birbirlerine domino etkisi yapmış olma olasılığından dolayı başka binaların yıkılması ihtimali de söz konusu olabilirdi. Ve New York Belediyesi 30 bin body bags, ceset torbası istemiştir. Öğleden sonra ve müteakip günlerde saldırının senaryosu belirlenmiştir. İslamcılar, Bin Laden'in ağları 5 kişilik gruplar şeklinde ve küçük bıçaklarla yolcu uçaklarını kaçırmıştır. Fanatik olan bu kişiler kamikaze uçaklarıyla kulelere dalarak kendilerini kurban etmişlerdir. İlk bakışta olaylar tartışılmaz görünmektedir. Oysa ayrıntılara daldıkça tezatlar ortaya çıkmaktadır. İki uçağın birincisi American Airlines Boeing 767 Boston Los Angeles uçuş seferi 11 ve ikincisi de United Airlines Boston Los Angeles uçuş seferi 175 olarak FBI tarafından belirlenmiştir. Şirketler bu uçakları kaybettiklerini teyit etmişlerdir. Eylem esnasında cep telefonları aracılığıyla yakınlarını arayabilmiş olan yolcular sayesinde hava korsanlarının klasik olarak yapıldığı gibi kokpiti tecrit etmek için yolcuları uçağın arka kısmına götürdüklerini bilmekteyiz. Yolcu sayısının az olması işlerini kolaylaştırmıştır. 11 sefer sayılı uçakta 81 kişi ve 175 sefer sayılı uçakta ise 239 kişi bulunmaktaydı. Yolcuların telefonla aktardığı bilgilere göre korsanlar yalnızca kesici silahlar taşımaktaydılar. Pensilvanya üzerinde patlayan 93 sefer sayılı uçakta yolcular korsanların bomba olduğunu söyledikleri bir kutu bulunduğunu bildirmiştir. Amerikan havaalanları kapatıldıktan sonra havada bulunan bütün uçaklar yere inmiş ve FBI tarafından aranmıştır. Aranan iki uçakta 43 sefer sayılı New York Los Angeles ve 1729 sefer sayılı New York San Francisco kullanılan bıçakların aynıları koltukların altında saklanmış olarak bulunmuştur. Araştırmacılar bütün hava korsanlarının aynı model bıçakları kullandıkları sonucuna varmışlardır. Daha sonra CIA, Usama Bin Laden'in Afganistan'da ikamet ettiği bir evde İslamcıların bu bıçakların kullanımı hakkında özel eğitim aldıklarını gösteren birkaç torba bıçak bulmuştur. Saldırıyı emreden kişinin eylemlerinin kısmen veya tamamen neticesiz kalma riskini göze alarak adamlarına ateşli silah vermeyi ihmal ettiğini düşünmek pek anlaşılır şey değil. Özellikle de uyarlanmış tabancaların. Sentetik tabancalar havaalanlarının girişindeki tarayıcılarda belirlenememektedir. Bakınız örneğin http://www.glock.com. Bıçaklardan çok daha rahat havaalanı denetleyicilerinin denetimden kaçabildiğini bildiğimizde bu olay daha da şaşırtıcı bir hal almaktadır. Neden böyle sorular soruluyor? İyi bilinen kolektif tahayyülde Araplar yani İslamcılar kurbanlarını boğazlamayı severler. Bu silahların bıçak olması sonuç olarak hava korsanlarının Arap olduklarını düşünmemizi sağlar. Oysa bu o kadar kolay ispatlanabilir bir şey değildir. New York'a gelmeden önce pilotların kuleleri yukarıdan değil de karşıdan görebilmeleri için uçakların oldukça alçalmaları gerekmiştir. Gökyüzünden bakıldığında kentler planlara benzerdir ve orada görsel işaret noktaları yok olur. Kulelere çarpabilmek için önceden çok alçak bir yükseltide bulunmak gerekir. Pilotların hem kreşin yükseltisini ayarlamaları hem de uçakların yanlamasına konumlamaları gerekmiştir. İkiz kulelerin eni 63 metre 70 santimdir. Boeing 767'nin çapı 47 metre 60 santimdir. Videolara baktığımızda uçakların hedefi tam merkezinden vurduğunu görmekteyiz. Uçakların yönlerinde sadece 55 metre 65 santimetrelik bir kayma olmuş olsaydı hedeflerini kaçırmış olurlardı. Normal bir hızla 700 km saat. Bu mesafe saniyenin 10'da 3'ü kadar bir sürede kat edilmiş olur. Bu uçakların çok fazla kullanışlı olmadıklarını göz önünde tutarsak bunu başarmak mesleğinde pişmiş pilotlar için bile güç bir iştir ki hiç uçak kullanmamış acemiler için imkansız olduğu gibi acemi pilotlar veya bu mesleğe yeni başlamış pilotlar için de imkansızdır. Birinci uçak rüzgarın yönünden tam cepheden gelmiştir. Bu da doğrultusunu düzeltmesini kolaylaştırmıştır. Fakat ikinci uçak özellikle rüzgara karşı gerçekleştirilmesi zor, karmaşık bir dönüş manevrası yapmak durumunda kalmıştır. Bununla beraber o da iyi bir yükseklikte ve ortasından diğer kuleye çarpmıştır. Kendilerine danışılan profesyonel pilotlar aralarında çok az kişinin böyle bir şeyi yapmayı düşünebileceğini söylemiş ve amatör pilotların bunu yapabilmiş olmalarını kesinlikle ihtimal dışı bırakmışlardır. Fakat bununla birlikte hedefe kesin olarak ulaşmanın başka bir olanağı da bulunmaktadır. Balizler kullanmak. Hedefin kaynağından verilen bir sinyal otomatik uçuşta olan uçağı kendine çeker. Bununla beraber Dünya Ticaret Merkezi içinde balizler bulunduğu amatör radyolarım bu balizlerin sinyalini kayıt etmiş olmalarıyla teyit edilmişti. Böylece sinyal belirlenebilmiş, kulelerin üzerinde yerleştirilmiş televizyon antenlerinin yayınına karıştığı için tespit de edilebilmişti. Muhtemelen bulunup yok edilmemesi için balizler çarpışmadan hemen önce çalıştırılmıştı. Korsanlar büyük bir ihtimalle iki baliz kullanmışlardı. Çünkü hedeflerin aynı hizada bulunmalarına rağmen tek bir balizle bu işi halletmeleri zor olurdu. Demek ki her ne olursa olsun yerde işbirlikçilere ihtiyaçları olmuştur. Yerde işbirlikçileri olduğu takdirde uçakta büyük sayıda korsanın bulunmasına gerek yoktu. Küçük bir ekip uçağı otomatik pilota geçirmeye yeterdi. Hatta rehine alınmayacağına göre içeride korsan bile bulunmasına gerek yoktu. Havalanmadan önce uçağın bilgisayarlarına gereken bilgileri yükleyerek Savunma Bakanlığı'nın icat ettiği Global Hawk teknolojisi sayesinde uçağın kontrolünü havada ele geçirmek mümkündür. Global Hawk, the DOT's newest unmanned air vehicle, Savunma Bakanlığı Şubat 1997. http://www.defenselink.mil/photos/feb1997/97020-d-0001.html. O an Boeing pilotsuz bir uçak gibi uzaktan kumanda edilebilir. Daha sonra ikiz kuleler yıkıldı. FEMA, Federal Emergency Management Agency Federal, Olağanüstü Yönetim Konseyi tarafından Amerikan Sivil Mühendisler Şirketi'ni ASCE bir araştırma komisyonu sağlandı. Ön rapora göre uçakların yakıtlarının alevlenmesi inanılmaz bir ısı oluşturmuş ve merkezi metal yapıyı zayıflatmıştır. Bu teori hem New York İtfaiyeler Birliği tarafından hem de bu yapıların çok uzun zaman ateşe dayanabileceğini ileri süren ve bunu rakamlarla teyit eden Fire Engineering. Sailing Out Investigation by Mill Manning in Fire Engineering, Ocak 2002. Bir de bakınız WTC Investigation, A Call to Action, gazetenin aynı sayısında yayınlanmış dilekçe. Yangın Mühendisliği Dergisi tarafından reddedilmiştir. İtfaiyeciler binanın temelinde patlamalar işittiklerini söylemişler ve bağımsız bir soruşturma açılmasını istemişlerdir. Örneğin itfaiyeci Louis Caccioli, 47. kol, http://people.aol.com/people/special/0.11859.174593.00.html. İtfaiyeciler binanın içinde stok edilen maddelerin niteliği hakkında sorular sormuşlar. Soruları cevapsız kalınca da yerde bir ekibin patlamaları meydana getirdiğini düşünmek durumunda kalmışlardır. New Mexico Institute of Mining and Technology, New Mexico Maden ve Teknoloji Enstitüsü'nde uzman olan Van Romero, binanın yıkılmasının ancak patlayıcılar sayesinde meydana gelmiş olabileceğini savunmaktadır. Explosives Planted in Towers, NMTech Expert Says, yazan Oliver Uytebrock in Albuquerque Journal, 11 Eylül 2001. Özeti için bakınız Fire Not Extra Explosives, Doomed Buildings Expert Says, yazan John Fleck in Albuquerque Journal, 21 Eylül 2001. http://www.ajournal.com. Kamu baskısı karşısında bu kişi sözlerini düzeltmek durumunda kalmıştır. Her ne olursa olsun uçakların kreşi 3. büyük binanın 7. kulenin yıkılmasını açıklayamaz. Temellerinde sarsıntıdan dolayı bir dengesizliğin oluşması hipotezi Amerikan Sivil Mühendisler Şirketi tarafından reddedilmiştir. 7. kule yana yatmamış, kendi üzerine yıkılmıştır. Bina dinamitlendi mi sorusu değil de bunun dışında hangi hipotezi öne sürebiliriz sorusu sorulmuştur. İşte tam bu anda New York Times'ın devasa manşeti araya girer. Secret CIA, Site in New York was destroyed on September 11, yazan James Reason, The New York Times, 4 Kasım 2001. http://www.nytimes.com. Sivil bir hedef olduğu düşünülen Dünya Ticaret Merkezi gizli bir askeri hedefi gizlemekteydi. Belki de binlerce kişi insandan yapılmış bir kalkan işlevi gördükleri için ölmüştü. Yedinci kule, belki başka binalar ve yeraltılar CIA'nin bir üstünü gizlemekteydi. CIA üstünün 7. kulenin 9 ve 10 seviyesinde bulunduğuna dair birçok haber gelmiştir. Secret Service'lerine bağlı olan New York Electronic Crime Task Force'u paravan olarak kullandıkları söylenmektedir. Aynı kaynaklar bizlere tam olarak 9. katında açıkça yangın olduğunu gösteren 7. kulenin fotoğraflarını gönderdiler. http://members.aol.com/erichuf/eh_wtc16jpg. Fakat fotoğrafların sahibi olduğunu ve haberin doğru olduğunu teyit ettiremedik. 50'li yıllarda BM'nin yabancı delegasyonlarını gözetleyen basit bir bürodan ibaret olan bu üs, Bill Clinton döneminde faaliyetlerini illegal bir şekilde Manhattan'ın ekonomik casusluğuna kadar götürmüştür. Amerikan istihbarat aygıtının önemli kaynakları, iki kutuplu dünyanın sona erişinden sonra Sovyet casusluğundan ekonomik savaşa geçmişti. New York'taki bu CIA üssü, ekonomik beyin takımının dünyadaki en önemli merkezi haline gelmişti. CIA'nin geleneksel kolu ve genel kurmayı, istihbaratın bu yeni yönelimine ateşli bir şekilde karşı çıkmışlardı. 70'e dönecek olursak, 26 Şubat 1993'te Dünya Ticaret Merkezi'nde işlenen saldırıların 6 ölü, binlerce yaralı. Asıl hedefinin o dönemde o kadar gelişmiş olmasa da CIA'nin bu gizli üssü olup olmadığını sorabiliriz. İkiz kulelerde 30-40 bin kişi bulunduğunu ve her kulenin 110 kata sahip olduğunu varsaydığımızda ilk kreşin vuku bulduğu saatte her katta yaklaşık en az 136 kişi bulunuyor olmalıydı. Birinci Boeing Kuzey Kule'ye 80 ile 85. katları arasında çarpmıştır. Bu katlarda bulunanlar çarpışma anında ya çarpışmanın etkisiyle ya da patlamanın neticesinde ölmüşler. Üst katlarda bulunan kişiler yangın yukarıya doğru ilerlediği için kafana kısılmışlardı. Bazıları yangından ölmektense dışarıya atlamayı tercih etmiştir. Sonunda yapı yıkılmıştı. Demek ki çarpışmanın vuku bulduğu katta ve onun üzerindeki 30. katta bulunanların hepsi ölmüştür. Ortalama hesaba göre ölü sayısı en az 4080 olmalıydı. Oysa 9 Şubat 2002 tarihli resmi bilançoya göre New York'ta vuku bulan iki saldırıda toplam 2843 kişi ölmüştür. Bu rakama Boeing'in mürettebatı ve yolcuları, kulelerin yıkılmasından dolayı ölen polis ve itfaiyeciler ve kulede bulunan kişiler dahildir. Dünya Ticaret Merkezi'nde ölenler hakkında bildirilen son rakam 2843'tür. Associated Press 9 Şubat 2002. Bu rakam New York Belediyesi'nin öne sürdüğü rakamdır. Basın ajansı ise 2799'dan daha az ölü olduğunu öğrenmiştir. Bu rakam ilk ortaya atılan ihtimallere göre çok düşüktür ve görünenin tersine saldırıların büyük ölçekte insan kaybını hedeflemediklerini düşündürmektedir. Tam tersine özellikle üst katlarda bulunan çalışanların söz konusu saatte bürolarında bulunmaması için önceden bir müdahale yapılmış olmalıdır. Böylece İsrail gazetesi Haaretz, elektronik mesaj konusunda lider bir firma olan Odigo'nun saldırılarını gerçekleşmesinden 2 saat önce New York'ta saldırılar hakkında bilgi içeren anonim uyarı mesajları aldığını açıklamıştır. Bunlar firmanın müdürü Mitch McCover tarafından teyit edilmiştir. Haaretz 26 Eylül 2001 http://www.haaretzdaily.com. Bu haber Daniel Seaberg tarafından CNN'de tekrar verilmiştir. FBI Probing Threatening Message. Firm says 28 Şubat http://www.cnn.com. Bakınız bir de Instant Messages to Israel Warned to WTC Attack. Yazan Brian McWilliams in Newsbytes 27 Eylül ve aynı yazarın ertesi günü yayınladığı Oligo Clarifies Attack Messages http://www.newsbytes.com. Bu haber El Cezire muhabiri saldırıların Mossad tarafından yapıldığını göstermek için değiştirerek kullanmıştır. Bu muhabire göre Mossad ikiz kulelerde çalışan Yahudilere saldırılardan önce haber vermiştir. Katar televizyon kanalı yanlış haber yayan bu muhabiri hemen işten çıkarmıştır. Ne kadar herkes bunları aynı derecede ciddiye almamış olsa da Kuzey Kule'de bulunanlara her türlü uyarılar gönderilmiş olabilir. Burada Oklahoma City'de 19 Nisan 1995'te vuku bulan saldırıya benzer bir şema ile karşı karşıyayız. O gün federal bina Alfred P. Murray'da çalışan memurların büyük bir kısmı öğleden sonra izinli olmuşlardı ve böylece bombalı araba saldırısı yalnızca 168 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bugün bu saldırının FBI'ın içine sızdığı aşırı sağcı bir örgüte ait milisler tarafından gerçekleştirildiğini bilmekteyiz. A Force Upon the Plain, The American Militia Movement and the Politics of Hate, yazan Kenneth Stern, Simon and Schuster yayınları, 1996. Bakınız The Secret Life of Bill Clinton, The Unreported Stories adlı eserin birinci bölümüne, yazan Ambrose Evans Pritchard, Regner Publishing, 1997. Oklahoma City'de FBI haberini aldığı bir saldırının gerçekleşmesine izin vermişti. Kayıpları sınırlamakla yetinmişti. Şimdi Başkan George W. Bush'un şu tuhaf ifadesine bir bakalım. Orlando'da 4 Aralık'ta yaptığı bir mitingdeydi. Remarks by the President in Town Hall Meeting, Orange County Convention Center, Orlando, Florida. https://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/print/2001-12-04-17.html. Soru: Sayın Başkan, her şeyden önce ülkemiz için ne kadar çok şey yaptığınızı bilemezsiniz. Soruma gelince, terörist saldırıyı haber aldığınızda neler hissettiniz? Başkan George W. Bush: Teşekkürler Jordan. Biliyor musunuz Jordan, bu terörist saldırının beni ne hale soktuğunu söylesem inanmazsın. Florida'daydım. Bir sınıfta okuma öğrenimi konusunda çok etkili bir programdan bahsediyordum. Sınıfa girme saatinin gelmesini beklerken sınıfın dışında oturuyordum ve kuleye çarpan bir uçak gördüm. Tabii televizyon açıktı. Ben de bir zamanlar pilot olduğum için, ah bu korkunç bir pilottur dedim. Korkunç bir kaza söz konusudur dedim ama o an sınıfa götürüldüm ve bunu düşünecek vaktim olmadı. Sınıfta oturuyordum ki genel sekreterim Andy Card, bakın kendisi şu ileride oturuyor, içeri girdi ve bana ikinci bir uçak kuleye çarptı, Amerika'ya saldırıldı dedi. Aslında Jordan, ilk başta ne düşüneceğimi bilemedim. Biliyorsunuz Amerika'nın bir saldırıya maruz kalabileceği fikrinin hiç olmadığı bir dönemde büyüdüm. Muhtemelen babanız veya anneniz de benim gibi düşünüyorlardı. Bu kısa arada saldırıya maruz kalmanın ne anlama geldiğini derin derin düşündüm. Biliyordum ki bunun bir saldırı olduğunu teyit eden bütün bilgiler elimde bulunduğu zaman Amerika'ya çatanın bedeli cehennem olacaktı. Alkışlar. Böylece bizzat kendi ifadesiyle ABD Başkanı birinci kreş gerçekleşmeden birinci çarpışmanın görüntülerini görmüştü. Bu görüntüler Jules ve Gideon Naudet kardeşlerin tesadüf eseri çektikleri görüntüler olamaz. İki kardeş bütün gün Dünya Ticaret Merkezi'nde çekim yapmak için kalmışlardı ve videoları Gamma Ajansı tarafından 10 saat sonra yayınlanabilmişti. Demek ki burada söz konusu olan, ziyaretinden dolayı ilkokulda hazırlanan güvenli iletişim odasında vakit kaybetmeden kendisine aktarılan gizli görüntülerdi. Demek ki US istihbarat servisleri birinci saldırıyı çekebildiklerine göre bu saldırının haberini daha önceden almışlardı. Bu durumda neden vatandaşlarını kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar? Bilgilerimizi özetleyelim. Teröristler yerde lojistik destek ekiplere sahiplerdi. Bir ya da iki valizi çalıştırdılar. İnsan kaybını azaltmak için kulelere haber verdiler ve üç binayı da dinamitlediler. Bütün bunları da dikkatli olduğu kadar pasif kalan istihbarat servislerinin gözü önünde yaptılar. Böylesi bir operasyonun Afganistan'daki bir mağaradan bir avuç İslamcı tarafından yapılması mümkün müdür? Üçüncü ayrımın sonu sayfa 41.